Ayrım 38.
Nurettin Paşa'nın biri İzmir'de, biri İzmit'te tertip ettiği iki linçin hikayesi gene o vakitler bizi ikrah içinde bırakmıştır. Bunlardan biri İzmir metropoliti Meletios, öteki de Peyam Sabah yazarı Ali Kemal'dir. Bildiklerimin doğrusunu yazmaya karar verdiğim için o zamanki notlarımdan bir sayfayı buraya aktarmak istiyorum. Yağmacılar da ateşin büyümesine yardım ettiler. En çok esef ettiğim şeylerden biri, bir fotoğrafçı dükkanını yağmaya giden subay, bütün taarruz harpleri boyunca çekmiş olduğu filmleri otelde bıraktığı için bu tarihi vesikaların yanıp gitmesi olmuştur. İzmir'in için yakıyorduk. Kordon konakları, oteller ve gazinolar kalırsa azınlıklardan kurtulamayacağımızdan mı korkuyorduk? Birinci Dünya Harbi'nde Ermeniler tehcir olunduğu vakit, Anadolu şehir ve kasabalarının oturulabilir ne kadar mahalle ve semtleri varsa gene bu korkuyla yakmıştık. Bu kuru kuruya tahripçilik hissinden gelme bir şey değildir. Bunda bir aşağılık duygusunun da etkisi var. Bir Avrupa parçasına benzeyen her köşe, sanki Hristiyan veya yabancı olmak, mutlak bizim olmamak kaderindeydi. Bir harp daha olsa da yenilmiş olsak, İzmir'i arsalar halinde bırakmış olmak, şehrin Türklüğünü korumaya kâfi gelecek miydi? Koyu bir mutaassıp, öfkelendirici bir demagog olarak tanımış olduğum Nurettin Paşa olmasaydı, bu facianın sonuna kadar devam etmeyeceğini sanıyorum. Nurettin Paşa, ta Afyon'dan beri Yunanlılarının yakıp kül ettiği Türk kasabalarının enkazını ve ağlayıp çırpınan halkını görerek gelen subayların ve neferlerin affetmez hınç ve intikam hislerinden de şüphesiz kuvvet almaktaydı. Nitekim İzmir zaferinin hemen arkasından bir Nurettin Paşa meselesi çıkacaktır. Zafer'in bu en küçük hisseli adamı İzmir'e girer girmez şöyle bir vizita kartı bastırmıştı. Kütül Amare Muhasırı, Afyon ve Dumlupınar Muharebeleri Galibi, İzmir Fatihi Nurettin Paşa. İzmir'de ilk buluştuğu adam da müftüydü. Nurettin Paşa kendisine bir vasiyetname bırakıyordu. Ölünce kordon boyuna bir camiyi bir de türbesi yapılacaktı. Fatih bu türbeye gömülecekti. Müftü bir risalesiyle biraz sonra irticağın bu sakallı ve azametli liderini bütün Türkiye yobazlarına takdim ettirmek üzereydi. İzmir'den İzmit'e gittiği zamanda, çayda komutanlara danışıldığı zaman, yeni geldim diye taarruz hakkında oy vermeyen bu adam, ben Mesta Karasu üstüne yürümek için hazırlanmıştım, beni burada tuttular diyecekti. Yakup Kadri, ben ve Asım Us, Bornova'da bir İngiliz evine yerleştik. Bornova karargahların bulunduğu yer olduğu için her gün İsmet ve Fevzi Paşaları ve onlarla görüşmeye gelen Mustafa Kemal'i görüyorduk. Bir gün bize uğradı. Ankara'dan arkadaşlarımız geldi, akşamı beraber geçirelim dedi. Göztepe'ye geldiğimiz zaman Yakup Kadri ile beraber köşkte Latife Hanım'ın yatılı misafiri olacağımızı öğrendik. Bu münasebetle Latife Hanım'ın gerek o günlerde gerek bütün evlilik devrinde Atatürk'ün fikir arkadaşlarına her zaman ne kadar nazik davrandığını söylemek isterim. Latife Hanım'ın ayrıldıktan sonra dahi Atatürk'ün hatırasına karşı gösterdiği pek faziletli bağlılık, birçok kimselere ders olabilecek bir asillik örneğidir. Mustafa Kemal'in ilk sofrasında bulunacaktık. Holde toplandıktan biraz sonra arkasında beyaz bir Kafkas gömleğiyle merdivenden indi. Bu kemerli gömlek pek ahenkli bir endam ister. Mustafa Kemal ince, zarif ve güzel bir erkekti. Kahramanlık şanının o günlerde bu güzelliği nasıl cazibelendirmiş olduğu da kolay anlaşılabilir. Şimdi onun şahsiyetiyle tanışmak fırsatıydı. Derin bir merakla bütün sözlerini ve jestlerini izliyordum. İlk öğrendiğim şey kuvvetli ve yanılmaz hafızası oldu. Bir aralık, "Müsaade eder misiniz, sizi ilk önce nerede görmüş olduğumu anlatayım," dedim. Hemen bakışı Şehla'ya kayarak, Hacı Adil denen vali Dimetoka'da biz onu karşılamaya geldiğimiz vakit arabasına Fethi Bey'i almalıydı. Siz nihayet bir gazete muhabiriydiniz dedi. Şaşa kaldım. Dikkatime çarpan ikinci özelliği konuşma zevki ve merakıyla renkli, neşeli ve sade anlatış üslubuydu. Mustafa Kemal bizim nesle yazarken Namık Kemal'i, konuşurken Yahya Kemal'i hatıra getirirdi. Sohbetler ve meclisler adamı olduğu belliydi. Daha ilk geceden bir eski arkadaş kadar yakınlığını hissediyorduk. Fakat bir bakışı veya sözüyle aramızdan kendi istediği kadar uzaklaşıp ayrıldığı da seziliyordu. Bu iki adam sonuna kadar iç içe kalmıştır. Çocukluğundan beri arkadaşlık ettikleri dahi pek samimi gece alemlerinin ertesinde biraz çekingen davrandı mı, onunla henüz tanışanların duraksamasını duymuşlardır. O gerçekte büyük görev ve mesuliyetler adamıydı. Bu gerçek şahsiyeti eğlence akşamlarında bile çok defa bütün gece yanından ayrılmamıştır. Zihni daima bir düşünceye takılıydı. Birine ham ervahlarca sefih adı konan iki adam birbirinin ömrünü kısaltmıştır. Fakat dalgalar gibi köpürmeksizin durmayan o mizaç, tehlikeli de olsa iyi ki böyle bir denge kurabilmişti. Sevmek mi, acımak mı diye bir bahis açtı. Metotlu felsefe etütlerini yaptığını sanmıyorum. Sözleri terimsiz, tarifsiz ve zikirsizdi. Ama sık sık derine inen bir felsefi düşünüş, ince bir zekanın ve titiz bir sağduyunun devamlı kontrolü altında bir mantıkçılık, duyduklarını kolayca tutup kavrayan, sonra hepsini hoş bir sentez içinde yoğuran bir muhakeme, metotlu ve ilmi bir tefekkür eksikliğinin boşluğunu örtmekteydi. Sevmek mi, acımak mı? O geceki tartışma sırasında ilk defa bu yalçın savaş ve pek hesaplı politika adamının dünyalı ve insan tarafını görüyordum. Bu şimdiye kadar bana tamamıyla yabancıydı. Neslinin kurmayları gibi Türkçe edebiyattan, tercümelerden, nizamsız sırasız fakat türlü yayınlardan hırs ile faydalanmaya çalıştığına şüphe yoktu. Sonra bu kuşaktan olanlar genç yaşlarında düşündürücü, vaktinden önce olgunlaştırıcı çok şey görmüşlerdir. Mustafa Kemal de 1908'den önce Şam'a sürülmüştür. Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuştur. Selanik'te iddiatçıdır. 31 Mart'ta Bingazi'de, Çanakkale'de, Rus cephesi karşısında, Suriye ve Filistin savaş cephesinde her yerde vardır. Yüksek askeri öğrenim, kafasını anlayışlara ve görüşlere hazırlamıştır. Gene o gece ilk defa türküler söylediğini işittim. Mustafa Kemal vals oynayanların ve bir ateşe militerlikte musikili salon toplantılarında bulunanların alışabileceği kadar Frank musikisine bağlı, Alaturka musikide ise makamları ayırabilecek kadar bilgiliydi. Sesi mat, yavaş, tatlı ve cazibeliydi. Bilhassa Rumeli türküleri söylerken derin ve onulmaz bir gurbet ve sıla acısı gözlerinde yaşarırdı. O vatanı unutmaz, kaybettiğimiz Rumeli ve Makedonya topraklarının kır kokularını alır gibi, su ve çıngırak seslerini duyar gibi, bakışları uzaklaşa uzaklaşa sislenir, bizim içinde olmadığımız hatıralar içine karışır giderdi. İyi vals ettiğini sonraları gördüm. O akşam zeybek oynadı. Oyunu efekari ve kibardı. Bazı jestleri hiç yapmazdı. Bu bir alafranga değil bir batılı, bir alaturka değil bir Türktü. Gün ağarırken uyuduk. Öğlenin geç bir vaktinde yemek masasında buluştuk. Dün geceki ahbabımızla değil, karargahındaki başkomutanla konuşuyorduk. Yakup'la bana birçok şeylerden bahsetti. Hemen görülüyordu ki Zafer ve İzmir işlerinin sonu değil başlangıcıydı. Yeni mecliste sizinle arkadaşlık edeceğiz dedi. O gün Yakup'la bana uzun birer mülakat verdi. Mülakatı askeri ve siyasi ikiye ayırarak akşam ve ikdam gazeteleri için paylaştık. Yazıda oldukça ağdalı bir Osmanlıcaya meraklı olmakla beraber düşüncelerini pek iyi toparlayarak kolay ve pek insicamlı konuşuyordu. Kuvayi Milliye Meclisi'nin kürsüsünde hatiplik idmanlarını tamamlamıştı. Bu mülakatta bize yendiğimiz Yunan ordusunun bu devletin o zamana kadar çıkardığı en kuvvetli ordu olduğunu söylemiştir. 26 ve 27 Ağustos'ta Yarma Hareketi ve 28, 29 ve 30 Ağustos Meydan Muharebesi de içinde olmak üzere ordularımız 15 günde 400 kilometre yol aldılar. Piyade ve süvarilerimiz İzmir'e kavuşmak için birbirleriyle adeta yarıştılar. İzmir rıhtımında süvarilerimizin kılıçları suya aksederken piyadelerimiz Kadife Kale'ye Türk bayrağını çekiyorlardı. Hatıramda aldanmıyorsam büyük orduların yürüyüş ölçüsü 20-22,5 kilometredir. Askerlerimiz bütün rekorları kırmıştır. Ölü, hasta, yaralı bizim kaybımız 10 bin kişiydi. Yunanlılar yalnız 100 binden fazla ölü bırakmışlardı. Limandaki İngiliz donanması Mustafa Kemal'i rahatsız etmekteydi. 24 saatte sularımızdan çıkması için amirale mektup göndereceği vakit her zamanki zayıfların bir daha yürekleri oynadı. İşte şimdi başımızı belaya sokacaktık. İngilizlerle harbe tutuşacaktır. İyi bir komutan elindeki imkanların tam verimini alabilmelidir. Basiret, tedbir ve itiyat denen şeyler iyi bir komutanı bu tam verimi almak için aklını, sanatını ve iradesini kullanmaktan alıkoymak için değil, bu haddi aşmaktan korumak için gereklidir. İyi bir komutan sade nerede duracağını değil, nereye kadar gideceğini de bilmelidir. Mustafa Kemal'in etrafında Erzurum'dan beri onu her ileriye girişten önce tutmak ve gidip varınca durdurmak isteyenler eksik olmamıştır. Birçoğu iyi niyetli orta adamlardı. İyi niyetli olmayanları da vardı. Kimine göre İngiliz filosunun İzmir limanında kalmasına ses çıkarmamalıydı. Kimine göre İstanbul üzerine yürüyüp İtilaf devletlerinin kara ve deniz kuvvetlerini hiçe saymalıydı. Mustafa Kemal ne onu ne bunu yaptı. 24 saat bitmeden İngiliz donanmasının limandan çıkıp gidişini seyrettik. Yıldırım Orduları grubu komutanlığından İstanbul'a dönüp de düşman donanmalarını limanda gördüğü vakit yaveri Cevat Abbas'a geldikleri gibi giderler demişti. Geldikleri gibi gitmişlerdi. İstanbul'daki Fransız Yüksek Komiseri General Pelle de bu sırada İzmir'e geldi. Ak saçlı, vekarlı bir askerdi. Göztepe Köşkü'nün bahçesindeydik. Merdivenlerden çıkarken pek sade kıyafetiyle Mustafa Kemal'i görünce sendelediğini hissettik. Bu zaferin ne demek olduğunu bilen general, kim bilir nasıl bir şarklı komutan göreceğini tahmin etmiştir. Kendisi sırmasız, gösterişsiz, saf saf adamsız, mütevazi bir ev sahibiyle karşılaşıyordu. General gemisine dönünce bizi yanına çağırdı. "Ordularınızı durdurunuz," diyor. "Muzaffer ordularımızı daha uzun müddet nasıl tutabilirim? Çabuk mütareke yapılmalıdır," dedim. "Acele İstanbul'a gidecek." Sonra güldü. "Bizim muzaffer ordular. Nerelere dağıldıklarını pek iyi bildiğim yok. Bir toplanmaya kalksak kim bilir ne kadar zaman geçer," dedi. Bütün orduları bir yumruk gibi sıkıp Yunan ordusunun başına indiren bu komutan şimdi de mütareke olmadan tek bir Türk jandarmasını Trakya'ya geçirmem diyordu. Hesapsız ve lüzumsuz bir tek Türk'ün hayatını tehlikeye sokmamak davasından ömrünün sonuna kadar şaşmayacaktır. Ömrünün sonlarında Hatay meselesinde bir başka sözünü duymuştum. Atatürk bu mesele yüzünden uykusuz, sinirliydi. Rastladığı elçilerle tartışır, söylemediğini bırakmaz, kendi hazır bulunduğu yerlerde ecnebi sefaretlerin kulağına gidecek nümayişler yaptırırdı. Bir akşam sofrada vaktiyle harciyede de bulunan bir arkadaşı, "Paşam, niçin kendinizi de milletinizi de üzüp duruyorsunuz? Bir tümen yollasanız Hatay'ı alırsınız. Renani'de Alman olup bitenlerini kabul eden Fransızlar, Suriye'nin bir sancağı için sizinle muharebe mi edecekler?" dedi. Öfke ve siniri dalga gibi dinerek sesi yavaşladı. Evet, bunu ben de bilirim. Bir tümen yollasam Hatay'ı alabiliriz. Renani'de Almanlarla muharebe etmeyen Fransızlar da Hatay için bizimle muharebe açmazlar. Fakat ya bu sefer haysiyetlerine dokunup karşı koyacakları tutarsa? Sual sorana dönerek, ben bir sancak için 60 şu kadar Türk vilayetini tehlikeye sokamam dedi. General Pelle'nin ziyaretini iade edecek miydi? Bunun için gemiye gitmesi lazım olduğunu söyleyince, ben gemiye gitmem diye cevap verdi. Ne olur ne olmaz, ayağı karada ve kendi vatanının karasında olmalıydı. Tuhaftır, son yıllarında Sovyet sefaretindeki bir hadiseden sonra, Stalin'in kendisiyle Kırım açıklarında bir gemide görüşebileceği söylendiği vakit aynı cevabı vermiştir. Irak kralının ve İran şehinşahının ziyaretlerini de iade etmek niyetinde değildi. İhtilalciler kendi elleri altında olmayan şartlara emniyet etmezler. Bornova'da rastladığım Nurettin Paşa, kendi de akşam gazetesine bir mülakat vermek istediğinden beni şehirdeki dairesine çağırdı. Gittim, iyi karşıladı ve ikram etti. Sonra tam bir medreseci uslubuyla neler yaptıklarını sayıp döktü. Bunları yazabileceğimi sanmasına şaştım. Eğer söyledikleri bir yabancı konsolosunun raporunda çıksaydı, hemen yalanlamak için hükümet ve gazeteler hep bir olurduk. Hayal bu ya, eğer taarruzun son günlerinde Mustafa Kemal ve bir iki arkadaşı kazaya uğrayıp da İzmir Fatihliği tacı böyle bir komutanın başında kalsaydı diye de içimden bir ürperti geçer. Mudanya'da bizim mütareke heyetimizin başkanı İsmet İnönü, İngiliz ve Fransız heyetlerinin başkanları General Harrington ve Charpy'ydi. Bu arada Çanakkale çevresinde tehlikeli bir olay geçti. Süvarilerimiz tarafsız bölgeyi geçerek silah atmaksızın İngiliz siperlerine girmişlerdi. İngiliz hükümeti oraya yeni birlikler göndermesi, Mustafa Kemal'in müttefikleri İstanbul'dan çıkarmasına karşı kuvvet kullanması için General Harrington'a 15 Eylül 1922'de emir verdi. Churchill'de Dış Bakanlığı'na sormadan 16 Eylül'de sert bir bildiri yayınladı. Bu bildirinin ilk tepkisi Çanakkale Anadolu yakasındaki Fransız ve İtalyan birliklerinin Türklerle çarpışmamak için geriye alınması olmuştur. Londra'da o kadar sinirli bir hava esiyordu ki İngiliz kabinesi Lord Curzon'un muhalefetine rağmen 29 Eylül'de General Harrington'a kendi tarafından tespit edilecek kısa bir zamanda Türkler tarafsız bölgeden geri çekilmezlerse ateş edilmesini bildirdi. İngiliz kabinesi çarpışmanın başladığı haberini bekleyerek toplantı halindeydi. General Harrington ateş emrini saklamış ve Mudanya mütarekesinin bitirilmesini sağlamıştır. Mütareke görüşmeleri 3 gün sürmüştü. Bizim baş delegenin Türkiye'yi ne zaman boşaltacaksınız sorusu üzerine görüşme kesilmiş, Fransız delegesi herhangi bir zamanda boşaltmaya karşı değiliz cevabını vermişti. Harrington biraz mühlet istedi. Türk ordusu daha 24 saat müsaade etsin dedi. Sonra 15 gün içinde boşaltılacağı haberini getirdi. Halide Hanım, Yakup Kadri, Ruşen Eşref, Asım Us ve ben Batı Anadolu üzerinden Bursa'ya giderek Yunan zulümleri üzerine belgeler toplayıp yazmaya kararlaştırdık. Yakup Kadri ile bana birer asker kaputu verdiler. Bu yazılar İzmir'den Bursa'ya adlı bir kitapta toplanmıştır. Henüz çürümeyen cesetler ve neredeyse henüz tüten yangınlar içinden geçiyorduk. Yakup külleri savrulan Manisa'ya, cetlerinin şehrine iki eli böğründe baka kaldı. Yunanlılar çekilişlerinde yok edici bir tahrip yapmışlardı. Yanmayanlar vakit bulup da yakamadıkları, yaşayanlar fırsat bulup da öldüremedikleriydi. İki millet arasında yalnız birinin arta kalacağı bir boğazlaşma geçmiş olduğunu görüyorduk. Batı Anadolu'yu Türkler için oturulmaz bir çöle çevirmek isteyen Yunanlılar, gerçekte kendi ırklarının mitoloji masallarından son tarih günlerine kadar bu topraklardaki yaşayışlarına son vermişlerdi. Rum halk köklerine kadar sökülüp atılmaktaydı. Onlarla beraber İzmir'in, bütün Batı Anadolu'nun her türlü ekonomisini de köklerinden söküp atıyorduk. Bir merkezde kasabalılar bize gelmişler. Arabamızı tamir ettiremiyoruz. Giden Hristiyanlardan sanat sahibi olanları geri göndertseniz demişlerdi. Yanmamış yerlerde çarşılar kapalıydı. Ticaret ve iyi tarım onların elinde olduğundan, Türkler alışmadıkları bir hayat tarzını yeni baştan kurmaya mahkumdular. Bu yeni hayat, yangın yerlerinde külden ve sıfırdan, ateş görmeyen yerlerde kapalı ve boş dükkanın açılmasından başlayacaktı. Yuvaları yanan veya baba analarını, ya kardeş veya çocuklarını kaybeden halk, öfkeden ve kinden o kadar çıldırmıştı ki, ellerinde baltayla esir kafilelerinin peşine düşüp, hiç olmazsa birini verin öldüreyim diye yalvaran kadınlar görülüyordu. Halbuki Anadolu halk kadınları ne de yumuşak yürekli ve merhametlidirler. Rauf Bey Orbay, Ankara'da Refet Bey'i, Bele, de çağırarak bir görev vermesini Mustafa Kemal'den istemişti. O da Refet'i İstanbul'a girecek kuvvetlerin başına geçirmeye ve Ankara'nın İstanbul temsilcisi yapmaya karar verdi. Biz yolda kendisine rastladık, son durumun ne olduğunu sordu. İstanbul üstüne yürüyorlar mı? Hayır, Mudanya'da mütareke görüşmeleri yapacaklar. Şimdi her şeyi kabul ettiler cevabını verdi. Refet değişmeyecekti. Yanmayan yerleri dolaşarak sevinç içinde Bursa'ya kavuştuk. Bu sanat ve tarih şehrinin yangın görmemiş olması zaferin başlıca zevklerinden biriydi. Bursa, değerini ölçemediğimiz kadar Türktür. Değerini ölçememek sözünü boşuna söylemiyorum. Onun semtlerine bile çimentodan Galata parçaları yapıştırıp durmuyor muyuz? Bursa'da valinin yanında bir toplantıda bulundum. Ankara'dan gelen pek uyanık fikirli bir iki milletvekili de valiyle beraberdi. Mustafa Kemal'i karşılama programını hazırlamaktaydılar. Birinci madde, Sultan Osman'ın türbesini ziyaretti. Mustafa Kemal'in bu ziyarette bulunacağını zannetmiyorum dedim. Şaşarak yüzüme baktılar. Hamdullah Supi ki şaşanlar arasındaydı, Mustafa Kemal'i Kuvayi Milliye yıllarında pek yakından tanımıştı. Bizse bir görüşte Mustafa Kemal'in İstanbul'a giderek bir yeni padişahın sadrazamı olmayacağını pek iyi biliyorduk. Hanedan intihar etmişti. Orta çağda olsaydık Mustafa Kemal'e biat edileceği ve hanedanın isim değiştireceği zamandaydık. 20. asırda çöken hanedanların yerine cumhuriyetler gelir. Mustafa Kemal'in devlet reisi olmaktan başka hiçbir şey olmasına ihtimal yoktu.